Tekrar merhaba, herkes hazırsa, hepiniz buradaysanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında hepinizin merak ettiği soruya biraz daha anlaşılır, açık bir cevap vermeye çalıştım. Dün ne oldu, biz ne yaşadık, hayatımız bu noktaya nasıl geldi bizim ya? 5 liralık döviz düşmesi mümkünse eğer biz niye şu ana kadar bu kadar süründük sorusunu biraz lor peyniri üzerinden anlatmaya çalıştım. Daha açık, daha anlaşılır olsun diye. Umarım anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Eğer varsa zaten tamamlarız yayının içinde. O yayın şu anda unsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim sizden. Bugün gazetelerde ne olduğuna bakacağız. Tahmin ettiğiniz şeyler var tabii. Epeyce bir süredir arazi olan tipler kafayı çıkarttılar ve konuşuyorlar. Ne oldu oğlum? Nasıl çıktı? Nasıl düştü döviz? Ulan soru şu, o zaman madem bu becerilebiliyordu niye yaşandı bu ya? Aradaki fiyat farkından kim kazandı? 2. İlk yayında anlattığım örnekleriyle bu yeni bir model değil ki, 45 sene önce denenmiş ve batakla sonuçlanmış bir model. Böyle bir düzlemin içinde insanları ne kadar ikna ettiğin görülecek. Bak şimdi mesela döviz piyasasında, serbest döviz piyasasında dövizde tekrar tırmanma başladı. Kim kazandı o zaman, bu soruyu sormayacak mıyız biz? Kim kazandı? Biz yoksul bir halk neden birilerini finanse etmek üzere yeni bir modele yönlendiriyoruz? Eskisi zaten becerilememişti ki, yenisi çıktı ortaya. Nasıl oldu bunlar? Bütün bunlar var. Ama ilk yayında konuştuğumuz şu sözün altını bir daha çiziyorum. Lütfen aklınızda kalsın bu. Hakikaten Türk lirası ile ilgili çok acayip kararlar alındı ya. Yani bizim kendi paramız, daha 3 gün önce, bundan 3 gün önce ezdirmeyiz oğlum falan denilen para yok şu anda fiilen. Yok. Düşünsenize, size diyorlar ki benim başım faizde hoş değil. Tamam. Güzel. O zaman bunu söyleyenin ne yapmasını beklersiniz siz? Hani İhsan Varol'un yarışmasında gibi. Bunu söyleyen insan ne yapmaz? Faizle uğraşmaz değil mi? Siz dün resmen örtülü yazıyor bazıları. Doğrudur. İktisatçı açısından bakıldığında örtülü diye tanımlamak mantıklı da, ya bu örtülü falan değil güzel kardeşim. Vallahi değil bak, inan. Açıktan bir faiz artırımı bu. Bir yandan Merkez Bankası'nı baskılayacaksın, indirmeyin lan, hele indir, indir hadi diyeceksin. Ondan sonra kendin piyasada oluşacak faiz farkını üstleneceğini söyleyeceksin ve bunun adı faiz artırımı olmayacak. Vallahi süper, gerçekten süper. Şeytanın aklına gelmez diyeceğim de şeytana kadar gitmeye gerek yok. Çok acayip. Yani sevgili Sedat Bozkurt yazmıştı, Sedat'ın sözünü ben de İşte daha çok insan görsün diye paylaştım, retweet ettim. Ya bu öyle bir şey ki, hakikaten Allah herkese böyle seçmen nasip etsin. Erdoğan'ın seçmeninden. Para yükseliyor sessizler, para düşüyor ne oldu oğlum diye çıkıyorlar ortaya. Ulan arada yaşanan niye yaşandı? Onu konuşmayalım. Onu konuşmayalım. Neden? O da halkın cebinden çıkmadı mı? Her şeye ikna olan, böyle ona kılıflar hazırlayabilen. Bütün ülke Necmettin Batırel oldu. Hakikaten bozduracaksın 10 milyar dolar tak, bir onda tak. Ondan sonra şılak hep beraber. Neyse, şimdi gazetelerde göreceğiz bunu. Ve şöyle bir durum yaşanacak muhtemelen. Biz 1-2 gün içinde bununla ilgili mesela yoğunlaştırılmış televizyon programları göreceğiz. Haberimin kanallarında. Onları da izleyen kalmadı gerçi ama köşe yazılarında. Oğlum süper. Bak bugüne çoğu aslında yetiştirememiş istediği yazıyı. Çünkü onlarda da bir tedirginlik var. Şunu bekliyorlar. Ya tamam, bir şekilde hani bir şey söylendi de ya yarın bir etkisine biz yine de bir bakalım hocam be. Ha? Hemen de atlamasak mı? Ne dersin? Bak o ince sızı hissediliyor. Ama unutulan bir şeyler var. O kadar kolay değil bu hikaye. Birincisi, dün sabah biz yayın yapamadık. Dün sabah mesela uzun uzun TÜSİAD konuşacaktık. Çok uzun. Çünkü biliyorsunuz ilk çağrıyı burada ben yapmıştım. Hatta çok da ağır ifadelerle yapmıştım. Demiştim ki korkak iş dünyası ne zaman sesini çıkartacak? Korkaksınız çünkü. Kendi çıkarınız zedelenmesin diye üstünü kapatıyorsunuz her şeyin. Yani cılız bir ses çıktı. Genel geçer bilinen ekonomi teorilerine bakmak. Ya şimdi şunu açıklamalı mesela TÜSİAD. Bu uygulanan sistem, 45 yıl önce de uygulanmış olan bu sistem, bilinen ekonomi teorilerinden biri midir? Buyurunuz, süreniz başladı. Eğer bilinen ekonomi teorilerinden bir tanesi ise ve uygulanıp patlamaya yol açmışsa, şu anda uygulanmasından rahatsız mısınız? Ben size öngörümü söyleyeyim. Bir müddet ses çıkartmayacaklardır. Hani soranlara konuştuk kardeşim, sürekli sabah akşamda konuşulmaz ki davullu zurnayla falan. Muhtemelen bunu diyeceklerdir. Ne zamana kadar? Vallahi dün açıklanan sistem aslında onların hayatlarında bir sıkıntı yaratmıyor. Yani ihracatçıya kur garantisi veriliyor. O kur garantisi öyle bir kur garantisi ki üstelik veriyorsunuz bunu, kur garantisini. Diyorsunuz ki adama, zaten paranın değerini de düşürdük. Ya senin için ben daha ne yapayım? Onlar ondan sessiz kalacak. Diğerleri bir yandan asgari ücret üzerinden yapılan düzenlemeyle birlikte dün dahil edilen bölümüyle, ki burada konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Herkesi asgari ücret seviyesine çeker bu düzenleme demiştim. Şimdi asgari ücret kadar bölümü onun içinde gelir vergisinden muaf tutulacak. Kalanı, ya bakın o gün söylediğimi bir daha söylüyorum. Ya kardeşim, bunun için çok büyük iktisatçı olmaya gerek yok. Ya siz 5 kişi çalıştıran bir yerde olsanız, tamam mı? Bu 5 kişiden 3 tanesi vasıfsız olsa, yani asgari ücretle çalışacak. Vasıfsız derken aşağılamak için söylemiyorum, öyle tanımlanıyor. 3'ü vasıfsız olsa, diğer ikisi de kademeli olarak daha önemli sizin için insanlar olsa, onların vasıflarını kullanıyor olsanız. Bu 3 kişi asgari ücretle çalışıyor, diğeri asgari ücretten mesela 500 lira, 1000 lira daha fazla para alıyor olsa. O insanları dışarıda bu kadar işsiz varken asgari ücretli çalışmaya ikna etmekle uğraşmaz mısınız? Uğraşmazsınız, zorlarsınız. Böyle bir durumda Türkiye'nin tamamını asgari ücret seviyesine yapıştıracaksınız. Evet, sonra? Sonrası yok işte. Ve herkes bundan mutlu olacak. Sedat haklı, Allah herkese böyle seçmen nasip etsin. Adam, insanlar buna seviniyor. Ya kardeşim bak, bunun akılla uzak yakın alakası yok. İnan bana, akılla uzak yakın ilgisi yok bu yaşanın. Bugün sabah şu dakikaya kadar olanların içinde mesela dolar tekrar 13 lira 25 kuruşa neden çıktı sorusunun yanıtını bulmak zorundayız. Ben size anlatıyorum neden çıktığını. Çünkü bu sistemin güvenilirliği falan yok. Ya denendi, yapıldı bu. Şimdi haberler çıkıyor. Yayın arasında bir izleyici de yollamış bana. Diyor ki ya bu Lütfü Elvan'a da önerilmiş. Adamın istifa gerekçesi buymuş. Vallahi ben bilmiyorum. Hani bunu biliyor gibi anlatamam size. Böyle bir fikrim yok benim. Böyle bir bilgi de almış durumda değilim. Böyle bir istihbaratım da yok. Ama akla aykırı değil bu. Yani ekonomi yönetiminde bir insan olsam, bana da gelip böyle deseler, hocam bana müsaade, ben bir dolaşıp geleyim, kafayı bir 5 dakika soğutayım deyip arazi olurum. Ciddi söylüyorum. Şimdi yaşanan bu kadar ortadayken yani neyin zeybekliği yapılıyor, ben onu anlayabilmiş değilim. Göstereceğim şimdi size. Ama bütün bunların arasında Türkiye'de şu unutulmamalı, hiç akıldan çıkartılmamalı. Bütün bunların gideceği yer seçim ortamı. Sadece seçim ortamı. Beni ilgilendiren hikaye şu. 18 liradan 12,5 liraya düştü, 12 liraya düştüğü anda 6 lira, 5 lira da değil. 6 liralık farkta kim kazandı kardeşim? Ben bunu bilmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu bankaları, Vakıf, Ziraat, Halkbank, ya döviz sattılar mı ucuz fiyattan? Beni ilgilendiren bu. Çünkü bu halkın mesajı, bu halkın önemi bu. Ya bizim paramız gidiyor kardeşim. Ve öyle bir şey belirleniyor ki, tamam ben sana vereceğim, ben sana parayı ya. Sen döviz alma. Evet. TL olarak bana ver. Tamam, olabilir. İkna oldum. Ben TL olarak yatıracağım kardeşim. Tamam. Ben de sana aradaki farkı vereceğim. O zaman sen faiz farkını karşılamış olmuyor musun bankanın? Oluyorsun. Ya bu nasıl faiz artırımı olmuyor o zaman? Bana biri bunu anlatsın. Böyle bir şansın yok ki. Buna iş dünyasının vereceği tepkiyi göreceğiz. Göreceğiz. Ama şu arada gözden kaçırmamanız gereken bir şey daha var. Bakın mesela bundan 4 gün önce Merkez Bankası'nın yaptığı müdahalelerle bu saatten, yani dünkü yeni ekonomik program açıklandıktan sonra, gözden kaçan bir ayrıntı daha var. Hazine ve Maliye Bakanı açıklamıyor yeni ekonomik programı, fark ettiniz mi? Sebep? Yok ki. Yok ki öyle bir şey. Birini getirtip oturttular oraya. Tamam sen bakansın dediler. Evet ne yapacağım? Bir şey yapma biz sana haber veririz. Tamam bir rahat ol. Buradan sonra Merkez Bankası'nın yapacağı müdahaleler daha önemli. Çünkü artık bundan sonrası ispatlanmış bir inat için yapılan müdahaleler olacak. Daha önce denenmiş, 45 yıl önce batakla sonuçlanmış bir düzenin içinde bundan sonrası sadece inat. Göreceğiz. Şimdi BDDK açıklama yapıyor. Hükümet kanadından, hükümet yok pardon, Erdoğan kanadından sürekli açıklama geliyor. Piyasadaki manipülatif hareketler takip edilecek. Evet, zaten işim bu. Kime hava atıyorsun? Havan kime? Tamam ama bizimle de paylaşır mısın lütfen? Aynı hareketlerin içinde kamu bankalarının sattığı parayı ben bilmek istiyorum. Vatandaş olarak hakkım. Kamu bankası adı üzerinde kamunun. Ben kamuyum. I am kamu. O zaman bana da söyleyeceksin kardeşim. Şimdi çok uzun yazanlar da dahil olmak üzere o kadar çok mail aldım ki Gaziantep'teki bir canlı yayın sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le Muharrem Sarıkaya'nın, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın yaptığı bir yayın sırasında Muharrem Sarıkaya'nın sesçiye attığı tokat. İlk yayında söyledim. Ya insanlarda tuhaf bir şey var. Herkes her boku biliyor Türkiye'de. Ya bilme güzel kardeşim bilme ne olur. Bazı şeyleri de bilme. Ses teknikeri mi? Valla bak övünmek gibi olmasın. Ya övünülecek bir şey de değil bu da. 12 yaşından sonra hayatım harbiden stüdyolarda geçti desem doğrudur. Ses teknikeri diye bir şey ben hiç duymadım. Hiç duymadım. Sesçidir onun adı. Kaldı ki oradaki çocuk da sesçi değil. Ha bu arada çocuk dedim diye bir izleyici de şey yazmış. Çocuk demeyelim yalnız ona. Bu kadar şeyin içinde sıkıntı bu mu? Çocuk. Çocuk o daha çok genç. Çok genç. Bilen tecrübeli bir abisi olarak söylüyorum. Kötü bir şey değil bu yani. Her buluttan nem kapmayalım. Muharrem Sarıkaya o kadar şiddetli bir tokat atıyor ki bu işin iki tane boyutu var. Bir tanesi medya sektörünün içinde bu çok sık yaşanan şiddet boyutu değil. Ama şiddet sadece fiziki şiddetle sınırlanamaz. Psikolojik şiddet boyutu çok yoğundur. Özellikle başka alanlarda olduğu gibi medya gibi egonun çok yüksek olduğu ortamlarda insanlar kendilerinden daha düşük kademede çalışanlara eziyet edebilirler. Edebilirler değil ederler. Medya sektörü böyle bir sektördür. Gerçekten kendini bir bok zanneden insanlar en açık söyleyişiyle. Kendini bir bok zanneder. Yani çalışanın lehine yapılacak hiçbir düzenlemeye patronuna yalakalık yapmak için ses çıkartmaz, asla girmez. Ama o kendinden düşük kademedeki insanlara zulmetme fırsatını da asla kaçırmaz. Bunun yöntemleri vardır. Yani mesai hakkını vermez mesela onların. Fazla mesai hakkını vermez. Mesela onların çalışma koşullarını düzeltmez. Onore etmez, sırtlarını sıvazlamaz, ellerini sıkmaz. Yapmaz bunları. Bunlar da şiddettir aynı zamanda. Ama öbürünün hiç tanımlanacak bir yönü yok. Öküzlüktür o. Daha ötesi yoktur. O çocuğa yapılan o zulüm öküzlüktür. Daha ötesi yoktur. Bunun savunulacak bir yanı falan yok. Ama bakın acıklı olan bölüm şu dedim ya iki yönü var diye. Bu olay yaşandıktan 3 gün sonra ortaya çıkıyor. 3 gün boyunca tokadı yiyen sessiz kalıyor. Tokadı atan sessiz kalıyor. Tokadın atılmasına şahit olan hiçbir şey yokmuş gibi dağlardan serin yaşıyor. Genç şehri Gaziantep, kahramanların şehri Gaziantep, baklavasıyla meşhur, iş dünyasıyla meşhur Gaziantep. Anlatmadığı hikaye yok Fatma Şahin. Anlatmadığı hikaye yok. Gözünün önünde biri dövülüyor, sesini çıkartmıyor. Sesini bile çıkartmıyor. Bugün Türkiye'de yaşanan şiddete toplumun %80'inin bakışı Fatma Şahin'in bakışı. Bana dokunmadığı sürece sorun yok. Zaten bana dokunmaya da cesaret edemez. O zaman sorun yok. Değil mi? Mantık bu. Peki orada yaşanan? O şiddet bir şekilde ortaya çıktıktan sonra yaşananlar? Bütün bunlar medyada insanların sessiz kaldıkları bu zulmün yansıması. Bu kadar net. Bu zaten yaşanıyor. Ama illa tokat atılması gerekmiyor. O insanların hakları verilmeyerek de yaşanıyor. Bana diyor ki insanlar, yani o gün de işte sosyal medyada yaptığım kısacık bir paylaşım. Çünkü gerçekten midem kaldırmadı o çocuğun görüntüsünü yayınlamaya. Diğer ikisinin yayınlanacak yüzü yok zaten. Boş ver onu. İnsanlar bana diyor ki neden böyle hani çok tepeden ve çok sert daldın? Ben 2 sene çalıştım Muharrem Sarıkaya'yla. 2 yıl boyunca çalıştım. Ankara'daki her gazeteci de bilir. Sessiz kalır ama. Sessiz kalır. Şiddete eğilimle falan mı? Yok. Hiç öyle bir şey değil. Ama burada önemli olan hikaye. Kendi gücünü başkaları üzerinde test edebilmek. 2 yıl boyunca çalıştım. Yani kendisi kendisinden daha alt kademede çalıştığımı düşünerek bana da yapmaya çalıştı aynı şeyi. Yani sonucu ne oldu? Yapamadı. Ama ceketi alıp çıkma sürecinin sonuçlanma gerekçesi kendisidir. Ben bu konuda suskun kalmadım ki. Buna beraber çalıştım. Herkes de şahit. Onlar da biliyor. Onların gözünün önünde yaşandı. Şimdi yaşanan bir şey değil bu. Mesela bugün Ahmet Hakan yazmış. Diyor ki televizyon programında seyretmiş olsanız derim ki vallahi dünyanın yani en kibar adamı. Arkadaş kibarlık dediğim böyle bir şey değil ya. Hepimiz için önerebileceğim tek şey asgari nezakettir. Kalanı vallahi varsa yapın. Ama o yapıda olmazsa sonrası yani çakma düzenle olmuyor. Sonradan yerleştirilmiyor. Bugün yaşanan iğrençlik herkesin gözünün önünde yaşandığı için ortada konuşuluyor. Ne olacak? Unutulacak. Unutulacak kardeşim. Ama medyada özellikle bu işin emekçi kadrosunun yaşadığı zulüm ya onların yanında olacaksınız ya karşısında bu kadar net. Bunu test etmenin yolu da çok basit. Beraber çalıştığınız insanlara sorun. Ben kendimle ilgili bu rahatlıkla sorabiliyorum. Yani Habertürk televizyonunda 2 yıl boyunca yöneticiliğini yaptığım insanlara sorabilirim. Siz de sorabilirsiniz. Bu camia böyle bir avuçtur. Herkes birbirini çok iyi bilir. Bazısı ses çıkartmaz. Çünkü o süreklilik sağlar. Ama bu öğrenilen ve öğretilen bir şeydir aynı zamanda. Yani Muharrem Sarıkaya insanlara böyle davranıyorsa, kendisi o insanlar gibi birinin alt kademesinde çalıştığında aynı zulmü gördüğü içindir. Yavuz Donat ekolünden geldiği içindir. O da aynı zulmü ondan gördüğü içindir. Birinin tepesine çıktığın zaman aşağılayabilirsin. Çok rahat. Yetkini kullanırsın. Yani burada anlatacak binlerce hikaye çıkartırım size. Gerek var mı sorusunun cevabı? Hayır. Çünkü bu muhatabına iletildiği için, benim içimde hiçbir şey kalmadığı için bence sıkıntı değil. Bilmesi gereken herkes bildiği için bence sıkıntı değil. Burada oturup tekrar tekrar konuşmaya hiç gerek yok. Ama bugün şunu bilin ki Muharrem Sarıkaya medyadaki prototip yöneticidir. Fatma Şahin Türkiye'deki prototip siyasetçidir. Kadın siyasetçi olması hiçbir şey değiştirmez. Önünde yaşanan şiddete kendisiyle bir alakası yoksa sessiz kalabilir insanlar. Hiçbir farkı yok ki. Zamanında insan aşağılamayı, benim beni gördüğüne ne kadar sevindiğini nereden bileyim, at bir takta da göreyim. Bu şiddet değil mi? Ya da kanserli bir kızın gelip, devlet bana yardım elini uzatmak zorunda dediğinde cebinden para çıkartıp, parayı da veriyoruz almıyorsun demek şiddet değil mi? Bunlar da şiddet. Prototip insanlar arasında yaşanan çok doğal, çok sıradan şeyler bunlar. Düşünsenize orada mesela şiddete uğrayan çocuğun söylediği bir söz var. Araya diyor yöneticim girdi. Yöneticim girdi. Ben de diyor kendisini affettim. Sonra diyor avukatımla konuştuktan sonra dava açmaya karar verdim. Bak güzel kardeşim doğru söyle doğru. Doğru. Onurundan başka kaybedeceğin hiçbir şey yok bu camiada. Başkalarını bilmiyorum. Ben bunun içindeyim. Yani o yüzden diğerleri için bir şey söyleyemem. Muhtemelen aynıdır. Ama bu camiada onurundan başka kaybedebileceğin hiçbir şey yok. Ciddi söylüyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sosyal medyadan desteği gördüğün anda bunu yapabildin. Bu eleştirilecek bir şey mi? Bence evet. Ama herkes böyle yaşamak zorunda değil. Onu da biliyorum. Şimdi meslek örgütleri arkasında durdu. Mesela Gazeteciler Cemiyeti. Ben gururla söylüyorum ya. Gazeteciler Cemiyeti dedi kardeşim. Hiçbir şekilde bunun yani sağının solunun çekiştirilecek bir yönü yok. Özür diledim. Kendisinden de özür diledim. Kamuoyuna yansıdığı için kamuoyundan da özür diliyorum. Ben bunları geçeceksin ya. Geçeceksin bunları. Ama bu aynı zamanda konuşulabilir hale gelmesine yol açmalı. Şiddet sadece böyle yaşanmıyor ki. Bir bok oldum zanneden herkes altında çalışan herkese zulmediyor. Fatma Şahin prototipi üzerinden konuşalım işte. Ya hiç utanmadınız mı Fatma Hanım? Gerçekten hiç utanmadınız mı ya? Hiç vicdanınızsız ama mesela çocuklarınız gelmedi mi aklınıza? Yani oradaki o gencecik insan başka bir şekilde sizin çocuğunuza yönelse ne yaparsınız bir anne olarak? Bırakın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, onlar geçici ya. Vallahi Büyükşehir Belediye Başkanı'na kazık kalkmış kimseyi görmedim hani şu kadar yıldır gazeteciyim. Öyle bir şey olmuyor. Bir insan olarak ne yaparsınız? Ben onu da beklemiyorum sizden. Sadece şunu yapmanız, bir dakika aman deyip ayağa kalkmanızı bekliyorum. Zaten emin olun yayın otomatik olarak kesilecek o zaman. Araya reklam girecekler canavliyle. Ama en azından bu şiddetin bir tarafı olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Ne oldu biliyor musunuz? Fatma Şahin'in basın müşaviri görevden alındı. Niye? Ben size söyleyeyim. Bakın hiçbir şekilde size bu cümleyi söylemeyecekler. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü bu günahın birine yıkılması gerekiyordu. Çünkü Fatma Şahin'in basın müşaviri asla bir dakika ya ben salak mıyım kardeşim? Neden beni görevden alıyorsunuz diye bağırmayacaktı. Çünkü onun suçu olayın medyaya yansımasını engelleyememekti. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ama bunu bazıları konuşmayacak. Çünkü o bazıları aynı zamanda o basın müşavirliği görevlerine talip olacak. Tıpkı TÜSİA'da iki cümle edemeyen, onunla seminer paylaşan, moderatörlüğünü yapan, otuna bokuna yandaş olarak girip bir şekilde 3 aşağı 5 yukarı ben sakalıma bakarım hocam diyenler gibi. Farkı yok ki. İşte toplumsal prototip burada çıkıyor. Siyasetçisi de prototip, gazeteci olarak gösterilen tipi de prototip. Hiçbir şey fark etmiyor ki. Fatma Şahin'in basın müşaviri görevden alındı. Niye? Niyesi var mı kardeşim? Medyaya yansımasına engel olamadı diye. Muhtemelen şöyle denildi kendisine. Ya bir dakika kardeşim, yani sen Gaziantep kadar bir yerde bu işe engel olamayacaksan nasıl yapacaksın bunları? Fırça kayıldı ve ondan sonra da görevden alındı. Bitti mi yani? İşte dava devam ediyor. Dava devam ediyor. Ne davası olacak o? İşte saldırı. Hani bir ceza çıkacak mı? Vallahi çıkabilir. Ama unutulabilir de aynı zamanda. Diyelim ki tazminat kazandı. Ne olacak? Unutulacak mı bu? Medyada bu şiddet çok sık, yaygın yaşanan bir şey. Ama şiddet sadece bu değil yani. O tokat değil. O tokat değil sadece. O kadar basit değil. Öyle bitmiyor o hikaye. Buna insanlar alışır alışmaz. Valla ben birlikte çalıştığım insanların hepsine aynı şeyi söylemeye çalıştım. İnsanın insandan üstünlüğüne inanmam. Hep söyledim ya burada 6 yıldır siz de biliyorsunuz. Kim olursa insan insandan üstün olamaz. Öyle bir şey yok. Bizim hepimiz temelde soyulduğumuz zaman derken çok manidar oldu. Soyuluyoruz ya sürekli. O gelecek aklınıza. O da var da hani birebir baktığınız zaman hepimiz aynıyız. Daha iyi olabilir insanlar, daha alçak gönüllü olabilir, daha bilgili olabilir, daha aptal olabilir. Daha ile eklenebilecek başka kavramlar gelebilir yanına. Ama insan insandan üstün falan olamaz. Aynı işi yapıyorsun ve bu iş gerçek anlamda bir ekip işidir. Gerçek anlamda. Yani bir canlı yayın yapıyorsan sen, canlı yayın aracını oraya getiren şoför dahil olmak üzere. Hani en az görülen olduğu için onun adını bile diye söylüyorum. O dahil olmak üzere hep beraber yapacağın bir iştir bu. Ama Muharrem Sarıkaya gibiler önemsemezler bunu. Yani onlar kendi egolarını taşıyacak tekerlekler gibi görür o insanları. O kadar basittir. Sonra işte bir anda ortaya çıkar laps diye. Ondan sonra insanlar kırıtmaya başlarlar, konuşurlar, abuk sabuk anlatırlar falan filan. Ama o kadar. Sonra bir şey olmuyor. Sonrasını göreceğiz. Bazıları sessiz kalıyor. Bazıları Muharrem abileriyle ilgili konuşamıyorlar. Ne olur ne olmaz. Bak üçüncü bir gruptan bahsedeyim mi? Şu anda onun yetkisini, görevini devralmak üzere. Çok bir yetkisi kaldığını zannetmiyorum ama görev almak üzere sağdan soldan haber yollayanlar bile başlamıştır. Vallahi. Anında satar herkes birbirine. Bu camia böyle bir camia. Ama sadece böyle deyip geçemeyiz, böyle deyip basite indirgeyemeyiz bu hikayeyi. O kadar öyle kolay değil. Geçmiş olsun falan demeyeceğim o yüzden o arkadaşıma. Ya bu geçmiş olacak bir davranış değil, bu nezle grip gibi bir şey değil. Ama keşke, yani orada anında karşılık verebilseydi. İşte veremediği için oluyor zaten bütün bunlar. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti hükümet faizi dolaylı artırdı, tersine şok. Türkiye'yi 70 sente muhtaç eden yöntem, anlatmıştım ya size ilk yayında. Burada da anlatılmış. Dövize çevrilebilir mevduat sistemi. Ben biraz daha kapsamlı anlatmaya çalışmıştım size. Erdoğan bir kenara yazdık başlığı var. Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra yine TÜSİAD'ı adını vererek eleştirdi. Acil önlemler alınsın diyen TOB'u isim vermeden safını değiştirmekle suçladı ki acayip bir cümle o. Ya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yönetimi başta Rıfat Bey olmak üzere. O zaman sizin safınız, yani hükümet yandaşı olarak kendisi söylüyor. Yani bunun karşılığında normalde yapılması gereken şey şu. Bir dakika ya, biz iş dünyası olarak çalışıyoruz kardeşim. Ben siyasetçi değilim. Biz saf değiştirmedik. Bununla ilgili iki satırlık bir açıklama. Olur mu? Çok beklersiniz daha. Erdoğan İstanbul Sanayi Odası'na da üstü örtülü mesaj verdi. Merkez Bankası'nın dövizdeki akıl dışı yükselişi önlemek için yaptığı müdahaleleri aynı paranteze alarak kendilerince cinlik yapanları dikkatlice izliyoruz dedi. İzliyoruz ne demek? Vallahi tutuyorum zaptı. Görürsün sen. İntikamla devlet yönetilmez güzel kardeşim. Olmaz öyle bir şey. İntikamla devlet yönetimi böyle oluyor işte. Ne oluyor? İntikamını almaya çalışıyorsun ya da aldığını düşünüyorsun. Sonra bambaşka bir şey oluyor. Çünkü ekonomik düzlemi nasıl gideceği belli. Bunu anlamamak için gerçekten ya gerizekalı olmak ya da kendini tamamen kapatmak gerekir. Bunlar yaşandıktan sonra da diyorsun ki nasıl oldu bu ya? Allah Allah. Halbuki o kadar da korkutmuştuk. Peki insanların korkacak bir şey kalmadığında ne yapacaksın? Şu anda Türkiye'de yaşandığı gibi. Korku eşiği aşıldıysa ne yapacaksın? Daha büyük bir korku mu yaratacaksın? Valla bu saatten sonraki her korku artırımı, para politikası kuruluyla yapılmıyor bu arada o, kendin yapıyorsun. Her korku artırımı size eksi yazar. Ciddi söylüyorum bak. Ama bunun karşılığında mesela muhalefetin de yapması gereken bir şey var. Kim muhalefet? CHP. Hayır canım, sadece CHP değil. İktidar bileşenlerinin içinde olmayanların tamamı. Bak bunun karşılığında yapılacak olanı göstermek zorundasın. Tam fırsattır şu anda. Çıkıp demiyor mu ya şu anda bizim böyle bir modelimiz var. Şahsım ben ekonomi, benim alanım ekonomi. Hayır kardeşim böyle ekonomi olmaz. Bak bu budur. Bu yüzden bu hale gelir. Biz bunu yapmayacağız. Biz onun yerine şunu yapacağız diye ortaya koymak zorundasın. Artık çok böyle hızlanmak zorunda bu süreç. Yani bana kalırsa mesela şu andan itibaren CHP'nin adayının artık çok daha net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp ben adayım kardeşim demesi gerekiyor. O yayın nerede olacak bilmiyorum. Ama inşallah böyle çok yürekten söylüyorum bunu. İnşallah böyle hani Cumhuriyet Gazetesi'nin arka sayfasında Cumhuriyet propagandası yapar gibi gidip böyle Halk TV'den, Sözcü'den falan filan açıklamazlar. Korkarım öyle olacak ama artık tam zamanı. Benim kardeşim, karşılığındaki projemde bu, ekibimde bu, biz bunu yapacağız. Bu saçmalığa son vereceğiz. Bu insanlar, şu insanlar attıkları adım nedeniyle yargılanacak. Hepsi yargılanacak bu insanların. Bunları çok kararlılıkla söylemek gerekiyor artık. Yani şu andan itibaren öyle muğlak mesaj dönemini geçtik biz. Vallahi muğlak olan hiçbir şey insanlara bir getiri sağlamayacak bu saatten sonra. Çok daha net artık. Ama işte adayımızı çıkartırsak eleştirirler. Sanki çıkartmayınca eleştirmiyorlar. Bu neye benziyor biliyor musun? 2015 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili olarak. Yani o zaman biz HDP'nin yanında dursak bize terörist derlerdi. Şimdi demiyorlar çünkü. 6 yıldır demiyorlar. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bu stratejik bir hamle. Öyle mi? Mantıklı. Yani. Artık bu iş çok daha fazla hızlanmalı. Çok daha fazla hızlanmalı. Herkes neyin ne olduğunu, kimin ne yaptığını, nereye kadar gittiğini görmeli. Bundan sonraki hedefinin ne olduğunu görmeli. Bunun altında birleşilebilir, birleşilemezi görmeli. Ya düşünsene yani insanlar sosyal medya üzerinden geyik yapmaya başladılar. Sürekli olarak şakalar makalar gırla gidiyor. Ya şaka dediğin hayatın güzel kardeşim. Hayatın. Bak ilk yayın için çalışırken 70'leri özellikle yani 70'ler döneminde bunlar ne yapılmış, neye sonuçlanmış? Hakan Özyıldız'ın yazdığı yazı ona çalışırken çok tuhaf bir şey gördüm. Yani bir kez daha gördüm, şahit oldum. Bütün bunlar olduğu dönemde Mesela hiçbir devlet yöneticisi çıkıp şunu söylememiş. Bu sisteme karşı çıkan vatan hainidir. Hiç kimse dememiş bunu. Çıkıp karşısında bal gibi, buz gibi, boru gibi ya bu ne saçmalık ulan diye yazan bir sürü insan olmuş. Bugün BDDK diyor ki spekülatif hareketleri izleyeceğiz. İzlemezsen hata yaparsın. Senin işin zaten. Havan kime? Zaten izleyeceksin. Bunları not ediyoruz. Vallahi zabıt tutacağım. Tut. Tut, tutmuyor musun? Yani abuk sabuk, antin kuntin şeylerle insanları bağlamaya çalışıyorlar. Ne yaparsan ne olur sonucu bilinmiyormuş gibi. Öyle değil kardeşim işte anlattım bak. Biz bunu 45 sene önce yaşadık. 45 sene önce yaşanan sürecin sonucu da belli, görüldü. Kamu zararı yazıldı. Yani fakir insanlar, dövizi olanların ve Türk lirasına geçenlerin aradaki kayıplarını karşıladılar. Nasıl? Hazineye yüklendi çünkü. Hazine kimin? Benim. Ödemeye geldiği zaman hazine benim. Paylaşmaya geldiği zaman hazine şahsımın. Nasıl? Ya şöyle bir şey gördünüz mü siz ya? Ben bakın bu kadar senedir siyaset izliyorum. Yemin ediyorum görmedim. Ya şöyle bir saçmalığa imza atılabilir mi ya? 2015'e kadar yani çok iyi bir program gitti. Sonrasında yokum ben tabii. Cumhurbaşkanı oldum. O zaman da Cumhurbaşkanı olan buradan ayrılıyor. Bolivya'nın bir dağ köyüne yerleşiyor. Yani dünyaya kapanıyorsun işte. Engel oluyorsun falan filan. Böyle göremiyorsun da. O arada bir bozulmuş ekonomi. Duydum kulağıma geldi de. Çok da şey yapmadım yani. Ya bu söylendi dün. Bu söylendi. Bu söylendi. İnsanların gözünün içine bakıp ben yoktum dedi. Ben aslında yokum. Hangimiz yok değiliz ki aslında? Öyle baksanıza. Ekonomi nasıl sekiyor Türkiye'de görüyor musunuz? Yani bazen ekonomi böyle getiriliyor. Necmettin Batırel'e indirgeniyor. Bazen çıkıyor Nietzsche'ci oluyoruz hepimiz. Herkes böyle acayip hiçlik kavramı üzerinden falan konuşuyoruz böyle. Ulan daha dün Necmettin Batırel'dik 10 milyar dolar tak tak falan gidiyordu. Değiştik hocam. Ve Allah herkese böyle seçmen nasip etsin. Sedat'ın dediği doğru ya. Ulan bu bununla da alakası yok. Ve insanlar şunu demiyor. Bir dakika ya. Ya hocam bunu söylemesek mi acaba? Sonuçta çünkü yoktum dediğin dönemde damat var. Damat kim ya? Damat yok. Damat yok. Yok yani. Hepimiz aslında yokluğun içinde. Yani yokluk kavramının içinde koskoca bir evren neyiz ki biz? Hayat bir dans değil mi zaten ya? Ya ömrümde ben böyle saçma bir şey duymadım gerçekten. Ve söylendi bu. Bakın yarın bir gün bunlar geçtikten sonra bugünler geçecek kardeşim. Yarın bunlar konuşulduğunda insanlar diyecek ki göreceksiniz. Yok canım bu kadar da yaşanmış olamaz. Lan nasıl yaşanmış olamaz? Canlı yayında söylendi bu. Yoktum o dönem. Tam işte şeye çıktım. Bir dedim böyle kafada şey sıkışık. Bir dedim kaybolayım. Gittim. İşte Edigöller tarafına kurdum çadırı. Yaşıyorum orada falan. Ve ekonomi bozuldu falan dediler ama. Yani tam da böyle hani nihilizmin göbeğine dalmışım. Dedim ki lan hiç çıkmayayım şimdi ben felsefeden ya. Dışarısı da soğuk. Nihilizmin içi güzel. Ben burada kalırım. Valla çok yakında Pavese'yi unutmadık pankartı bekliyorum Erdoğan'dan bir basın toplantısı sırasında. Kaldırıp. Hep beraber şöyle bakacağız. Ve inanın ben o gün çıkıp şunu söylemeyeceğim. Ya bu daha da saçma oldu demeyeceğim. Çünkü limiti yok. Gidiyor. Biz buradan başladık mevzuyu. Benim alanım ekonomi. Böyle koyuyorsun ekonomi. Araba yapıyorsun tok hop ekonomi. Böyle çıkıyor. Şöyle. Meslekler el hareketleriyle kategorize ediliyor artık. Böyle koyarsan ekonomi. Güzel değil mi? Şu mesela bence mühendislik. Yani şöyle koyduğun zaman mühendis. Bu uçak mühendisi yukarı doğru. Bu maden mühendisi. Neden olmasın? Yani bence olur. Bu mesela makine mühendisliği. Böyle yaparsan ne oluyor? Mekatronik. Birleştiriyorsun. Süper değil mi? Ya devletimiz her türlü imkanı sağlıyor bize. Ve bunlar anlatılıyor. Bunlar abuk sabuk konuşuluyor. Ama Şule Hanım yazmış. Tuzkon'u yatırıma davet etti ya. Tuzkon kim? Hatırlayan var mı içinizde? Anadolu gablanları. Bir dakika hocam, biz mevzuya oradan girmemiş miydik 2013 yılında ya? Bu Anadolu gablanlarıyla beraber hani FETÖ, TÖTÖ onlarla. Yani bence akıldan tamamen sıyrıldı herkes. Çünkü ya Erdoğan bu saatten sonra söyleyebileceği gerçekçi bir cümle yok ki. Yok. Yani ne yapacaksın? Ne anlatacaksın insanlara? Salla gitsin ya. Ben yoktum dedi adam ya. Ben yoktum. Hah, Mehmet Oya en doğrusu. Makarena ile meslek grubu. Mekatronikten başlıyorsun, çöze çöze gidiyorsun ondan sonra. En son koyuyorsun ekonomist, bitiyor. Hop, Comolokko, ne güzel iş ya. Ben yoktum dedi ya. Hah, Burcu'nun söylediği gibi ben doğruçtum. Adam öyle dedi biliyorsunuz. Ya gri pasaport çıkartmışsınız başkan. Sizin halay çekenler yurt dışına iltica etmiş. 22 kişi gitti, 2 kişi geldi. Orucum ben dedi adam. Evet, mantıklı. Hepimiz aynı şeye inandırılmaya çalışılıyoruz. Dini gerekçeler. Bana ne? Ben dine inanmak zorunda değilim ki. Hiçbirimiz değiliz. Türkiye dinle mi yönetiliyor? Hayır. Nasıl ortadayken sana ne oluyor, bana ne oluyor? Ya seninle alakalı. Sen öyle yaşıyor olabilirsin. Devlet öyle yaşamak zorunda değil. Öyle bir devlet yapısı yok. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti diyor. Herkes nas açıklıyor. Şimdi tamam da yani nas dediği o değil yani. Daha çok yani içsel bir yolculuk olarak düşün bu yaşadığımızı. Anlatıyor. Nasıl olsa nereden vursan gol ya. At tut. Devam. Cumhuriyet'in manşeti bu borç kapanmaz. İktidar yeni ekonomi politikasını cari fazla üzerine yapıyor. Ancak bu dolar ihtiyacını karşılamaktan uzak. Gerekçesini anlattım bunun. O yüzden üzerinde tekrar durmuyorum. İhracatçılar da enflasyon mağduru diye bir başlık var. Bence o önemli. TÜİK'in açıkladığı rapora göre yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %13.49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49.2 arttı. İhracatçının enflasyonu da %50. Sen diyorsun yani değeri düşüreceğiz paranın, iş gücü maliyetini düşüreceğiz. Yardır git buradan işte ya. Dümdüz yol. Otoban. Yürü. Öyle değil işte o iş. Kim açıklıyor raporu? TÜİK. TÜİK kimin? İtiraf ediyorum, benim. Benim zamanında 3'e 5'e bakmadım, aldım ben ya. Aldım kardeşim, TÜİK benim. Baya böyle hani monopoli oynar gibi. TÜİK benim, 3 katlı bina yapacağım, otel kuracağım yanına da. Ne olacak yani, artık kurumlar bu düzeyde. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a günün en önemli sözüydü. Biraz tabii medya paçası tam şey yapmadığı için kullanamadı. Akli melekeleri yerinde mi, ben endişeliyim diye konuştuk Kemal Kılıçdaroğlu. Muhatap bile almamak lazım. Çok katılıyorum ama şunu yapmanız lazım Kemal Bey. Artık kamuoyu önünde çok daha net konuşmak zorundasınız. Çok. Ortaklarınız da kamuoyuna bu mesajı net bir şekilde vermeniz lazım. Ne kadar direnirsiniz? Siyaseten riskli mi? Çok riskli. Ama insanların karşılarında bu saatten sonra ne yapılmayacağı kadar ne yapılacağını da çok net görmeye ihtiyaçları var. Ve siz yapacaksınız bunu. Mecbursunuz. Başka çareniz yok. Yapacaksınız. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Para politikası krizi tetikliyor diye bir haber var. Yani tuhaf bir sistem uygulanıyor Türkiye'de. Maliye politikası tamamen kopmuş durumda. Bakın Cumhuriyet Gazetesi basıldığında dolar 18 lira 1 kuruş. Şu dakika itibariyle dolar 14 lirayı tekrar gördü. Soruyorum, biz ne yaşadık birader? Bir anlat bana ya. Bir anlat bak. Hasbelkader ekonomistim, çiftel. Diploması da var. Ama ben izaha muhtacım şu anda. Anlat bana ya. Bak şu anda sabahtan itibaren %4 neden dolar değer kazandı? Dün açıklanan proje ortada. Yeni program, program ortada. 18 liradan geri düşüş de ortada. Şimdi niye 14 lira oldu? Türkiye'nin risk primi 600'e çıktı. 600. CDS diye duyuyorsunuz ya. Hani ülkeye yatırım yapacak herkes 14 lira 21 kuruş dolar şu anda. Sebep? %5 arttı bu sabahtan itibaren. Ya ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Kim kazandı? Kim alıyor? Geri alan kim doları? Kim alıyor? Daha önemlisi, geri alanı suçlayabilir misin? Suçlayamazsın. Serbest piyasadan bahsediyorsun. Bir şey diyemezsin ki. Türkiye'ye yatırım yapacak. Aklından bunu geçiren yatırımcı 600 CDS puanı üzerinden bakacak duruma. Diyecek ki benim para bol ya. Satarım ben bunu. Aman ölümlü dünya ya. Ne olacak? Levent'in doğru cevabı vermiş. Kim aldı diye sordum ya. Satan yazıyor. Kar realizasyonu yaptılar. Ne demekti kar realizasyonu? Bunu konuşmuştuk. Bir kağıdı, bir yatırım kaynağını aldınız 1 liradan. 1,5 liraya çıktı. Sattınız. Sizin satmanızla birlikte arada kazandığınız 50 kuruş sizde. Doğru mu? Bir de şunu düşünün. Siz sattığınızda hele piyasanın büyük oyuncularındansınız. O geriye gelmeye başladığı andan itibaren oğlum herkes satışa geçti lan. Demek ki bu 1 lira da değil. O zaman 75 kuruşa kadar iniyor. 75 kuruştan tekrar almaya başlıyorsunuz. Kaçlık kağıt satmıştınız ya da döviz satmıştınız? Siz 1,5. Paranız 2'ye katladı. İsterseniz onun cinsinden. Dolar aldıysanız 2 katı dolarınız var artık. TL'ye döndüyseniz 2 katı kazandınız. Nasıl? Suçlayabilir misiniz bu insanları? Hayır. Serbest piyasa diyorsun. Sen diyorsun. Ben demiyorum ki. Gerçi abuk sabuk şeyler de söylüyorsun ama hangi söylediğinin ne işe yarayacağını anlamadık. Sefa Uyar'ın bir haberi var. Şu kadar tantananın arasında güme gitmesine gönlüm el vermedi. O yüzden sizinle paylaşacağım. Profesör Ahmet Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun eski üyelerinden bir tanesi, evlenme yasağına ilişkin cinsel birliktelik şartına işaret etmiş ve demiş ki, lütfen dikkatli dinleyin. Nikahtan sonra eşle cinsel birleşme olmadan ayrılma söz konusu olmuşsa, o eşin başka evlilikten olma çocuğuyla evlenmenin mümkün olduğunu, hani sapıklıkta nereye kadar gidebiliriz? Ancak eşle cinsel birleşme olursa artık üvey çocuklarla evlenilemeyeceğini savundu. Şunu konuşmuyoruz biz. Ya geç bu bir dakika. Ya dur ya. Ya sana baba diyen biriyle niye evleniyorsun kardeşim? Sen manyak mısın demiyorsun. Onun yerine buna kılıf buluyorsun. Nasıl? Diyor ki annesiyle yatmadıysan sorun yok. Yattıysan olmaz diyor. Olmaz işte o zaman. Böyle bir manyaklık duydunuz mu siz? Bir insan bunu niye merak eder? Niye sorar bunu? Neyse. Diyanet İşleri, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun eski üyelerinden biri. Profesör Ahmet Yaman. Gerçekten. Hayatta en büyük merakı bu adamların. Hani vardı ya daha önce sosyal medyada başkası paylaştı. Bana ait değil ama. Kimlerle yatabiliyoruz? Orucu ne bozuyor? Bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani doğru ol, dürüst ol, çalma, çırpma, kul hakkına girme. Bunlar yok. Bunlar yok. Ama öbürüyle ilgilen. 8 yaşında çocukların ırzına geçilmesiyle ilgilenme mesela. Onlarla ilgili ağzını açma. Ama üvey çocukla evlenilebilir mi sorusuna cevap ara. Sonra bunun adına ahlak de. Al bak Sabah gazetesi. TL mevduatına kur kalkanı. İyi kursaydın kalkanı. Bugün Mehmet Barlas bir yazı yazmış. Ya ben yazıyı okudum. Yazıyı okuyunca şunu gördüm. Dedim ki ya bu insanların hayatı gerçekten çok zor. Çok zor. Bu kadar hızlı döndüğün zaman maruz kaldığın G kuvveti var ya, ya iç organ bırakmaz. Ciddi söylüyorum, bağırsak şurada falandır o kadar dönmenin sonucunda. Öyle olmalı yani. Pankreas o arkada yerleştiği yerden çıkmıştır, serbest salınıyordur muhtemelen. Çok hızlı dönüyor çünkü. Bugün yaşadıklarımızın bir önemi yok yazmış ya. Vallahi bak ya, ciddi söylüyorum, abartmıyorum. Yazın kalanını okumayacağım size. Bugün yaşadıklarımızın bir önemi yok diyor. Nasıl benziyor değil mi anlatılan hikayeye? Senin bu hayat var ya. Ya çıtın yani hakikaten, ama ben de farkındayım. Hani yoksulluk, işsizlik, hayatın boka saplan farkındayım. Ama bir sonraki hayatım var ya. Anlatsam delirirsin. Anlatmayacağım o yüzden. Anlatmıyorum sana. Ama bugün yaşadığımızın bir önemi yok. Yok ya, ne olacak? Hocam aç kaldık. Yok yok, onun bir önemi yok ya. 13 yaşında çocuk su içiyorum diyor ya. Açım, su içiyorum aklıma getirmemek. Yok, onun bir şeyi yok ya. Onun önemi yok. Olur o. Ama öbür hayat var ya. Peki bir dakika, ben sığır mıyım? Ben neden bu hayatım iyi değil benim? İşte onu sormayacaksın. Onu sorarsan sana ne oluyor, bana ne oluyor? Hayat benim. İşte öyle değil o. Yazmış ya. Bayağı yazmış adam, bildin. Bugün yaşadıklarım çok da önemli. Aman çok da tın diyor. Geç. Her devre doğru bir şey yapmak zorunda çünkü adam. Varlığını böyle sürdürüyor. Yeni finansal araçları açıkladı. Finansal araç. Hocam bizim araç vardı bir tane. Hani kapıda çıktık, valeye soruyoruz. Araç neydi diyor. Düşünsene şimdi. Kapıdan çıkmışsın. Valeye diyorsun ki canım arabayı alabilir miyiz? Araç neydi diyor. Sen böyle yapıyorsun. Vale sana diyor ki vay abi, alanınız ekonomi ha. Tabi lan diyorsun. Deli mevduatını kur kalkanı. Kursana kalkanı. Sözcü, örtülü faiz artışı dövizi indirdi. Hayır. Bak böyle bakarsanız yanılırsınız. Ya o zaman bana şunun cevabını vermek zorunda. Kardeşim bu doğru değil, böyle doğru yaklaşım olmaz. Yanlış bu. Ya bana şu sorunun cevabını verir misiniz? Dün akşam faiz artışı çok iyi ya. Evet abi tamam ya, faiz artışı buydu işte beklediğim deyip kim bozdurdu parasını? Bunu yazıyorsan, bu manşeti atıyorsan altın onu da yazmak zorundasın. Yok. Örtülü şey indirdi. Hayır. Ya bak ısrarla ve iddiayla söylüyorum. Para bozduruldu. Ve bizde döviz büfeleri gecenin köründe açık değil. Sabahın esselatında da açılmıyor. Burada yapılmadı bu operasyon. Türkiye'nin risk birimi neden artıyor kardeşim? Madem her şey bu kadar yolunda. Yolunda olmalı zaten. Biz iyi bir yaşam hak ediyoruz. Ama öyle değil işte. Ekonomistler ne dedi? Örtülü faizin yükü hazineye. Yalçın'ın sözleri, Yalçın Karatepe'nin sözleri çok doğru ve çok net. Fazla heyecanlanmayın. Geçmişe dönük bir şey yok. Bundan sonra dövize endeksli bono satılacak. Aslında bu örtülü bir faiz artışıdır. Ha, bu kadar. Hepsi bu. Ve 1976'da yapılmış, denenmiş bir model. Dün gece 70'ler çalışırken, ya insan bir kere daha kendi kendime söyledim ya. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Hani deniyor 1980 öncesine mi dönmek istiyorsun? Evet. Evet. Evet ulan daha ne diyeyim? Evet, ben 1980 öncesine dönmek istiyorum. Vallahi bak. Terör vardı, ot vardı, bok vardı. Şimdi yok mu? Kardeş kavgası. Tilla var. Ama bak bugün yaşanan... Dan o günün farkı ne biliyor musun? O gün insanlar böyle bir şey yapmıyorlar. Ya 12 Eylül mahkemelerinde insanlar duruşmaya çıktıklarında serbest kalacaklarını biliyorlar. Çünkü hukuk var. 12 Eylül'ün faşist junta mahkemesinden bahsediyorum. Bugün bu sorunun yanıtını ver. Eğer bu ülkede hukuk olsaydı insanlar Barolar Birliği Başkanı değişti diye halay çeker miydi ya? Ya bana bunu anlat kardeşim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmıyor diye bir grup sevinir, bir grup üzülür müydü? Sonra soruyor. 12. Sen 12 Eylül öncesine mi dönmek istiyorsun? Evet abi, daha ne diyeyim ya? Evet ulan, ben 12 Eylül öncesine dönmek istiyorum. Daha nasıl söylenir ki bu? Israrla da soruyor. Erdoğan konuştu, bu kez kurda tersi oldu, döviz çakıldı. Bak sözcü şu kadar anlıyorsa bu işten. Harbi söylüyorum, ben kapatıp gideceğim mevzuyu ya. Ciddi söylüyorum. Kapatıp gideceğim. Diyeceğim ki ya çok haklısınız siz. Vallahi yani Türk'ün Türkiye, Türk'le Türkçe propagandası en doğru yol. Çok haklısınız. Ben eşeğim. Ben çözemedim bu işi. Vallahi. Çok haklısınız siz arkadaşlar. Vallahi. Ve evet, Türkiye laiktir, laik kalacak. Çok doğru. Bana bir müsaade. Vallahi ben bir böyle dağ başında bir yere çıkıp yaşadıklarımı düşünmek istiyorum deyip vedalaşacağım. Bu acayip bir kafa. Bu kez konuştu, döviz çakıldı. Hadi canım. Neyse, devam edelim. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün manşeti: deniz bitti. Artan motorun fiyatı denizde kontak kapattırdı. Tur yol ve İDO sefere çıkmıyor. Balıkçılar ağ atmıyor. Onlarca ilde ulaşım zamlandı. Bütün balıkçılar aynı şeyi anlatıyor. Hepsi. Karadeniz'de diyor hamsi 60 liraya çıkmış ya. 60 lira olmaz, olmamalı. Söyleyen balıkçı. E o zaman neden olduğunu da söylemek zorundasın. İşte Allah'tan ya. Balık gitti ya. Balık Rusya'ya kaçtı. Yeşim, burada mısın? Yeşim de şöyle yazmış. Ben de sosyal medyada paylaştım. Pardon, tereyağı bu kadar zamlanıyor. İnek nereye kaçtı? Bu soruya da verecek bir yanıtınız vardır değil mi yani? Haliyle olmalı. Çok zekisiniz çünkü. Balık kaçtığı için yükseliyor fiyat. İnek kestiğimiz için. Evet, çok mantıklı ya. Aa, doğru bak, hiç böyle düşün. Olaya hiç böyle bakmamıştım ya. Çok haklısınız lan. Evet, döviz niye yükseliyor? Azaldı. Çok güzel. Evet, doğru. Bak, doğru ya. Ulan hakikaten be. Hiç de düşünmedik ya bunu. Rakı niye zamlanıyor? Rakı niye? Üzüm? Ne oldu üzüme? İşte üzüm verimsiz. Hadi canım. Allah aşkına. O kadar da farklı markalar var. Neyse, rakı işine girmek istemiyorum. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. O kendini bilir. Şili'de peri masalı. Herkes bunu konuşuyor. Gabriel Boric. Karşısındaki adam aşırı sağcı. Sosyalist bir genç liderden bahsediyoruz. 35 yaşında. Karşısındaki herifi bayağı hırpalayarak yendikten sonra Türkiye'de galiba Şili'dekinden daha çok mutluluk yarattı. Ya çok böyle gerçekten sevinmeye acayip muhtacız ya. Acayip muhtacız. İnsanlar Venceremos falan söylüyor. Hocam bu buradaki yalnız bizim şey. Dur bir ya, şunu bir söyleyeyim ya. El Pueblo Unido. Ama hacı bizde şey. Ya dur bir ya. Biz yaz tadıyla bir sevindirmedin ya. Ben ömrümde böyle bir şey duymadım ya. Gerçekten çok acayibiz. Sevinmeye çok muhtacız. Sevinmeyelim mi? Sevinelim tabii. Sevinelim de kardeşim. Yani elini bir de vicdanına koy be. Burada ne? Dün mesela Metin Lokumcu davası vardı. Davanın duruşması vardı. 6 Ocağı ertelendi. Neden ertelendi? Olaya katılan 13 polisin taksirle ölüme neden olmak suçundan duruşmaya getirilmesine karar verildi. Sevinilir mi? Vallahi bence sevinilmeli. Düşünsene, buna seviniyoruz biz. Çok güzel. Devam edelim. Umut Serdaroğlu olaya başka bir yönden bakmış bugün. Bir Gün'ün ilk sayfasında. Döviz perdeyi kararttı, filmlerin kalitesi düştü. Sinemacılarla görüşülmüş ve demişler ki projeksiyonlarda çift lamba kullanıyoruz. Lambalar dolar üzerinden alındığı için ömrü bitmiş lambayla gösterim gerçekleştiriliyor. 2000 saatte değiştirilmesi gereken lambalar 5000 saat kullanılıyor. Filmin kalitesi düştü. Seyir zevkin azaldı ya. Hani diyor ya lan, döviz artarsa artsın bana ne oluyor la diye. Bundan. Bir Gün böyle. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Hemen görelim Evrensel'de ne varmış. Çıkarlar çatışıyor, halk eziliyor manşetiyle çıkmış bugün. Evrensel Gazetesi, büyük sermayeli hükümet etrafında kümelenmiş orta ölçekli sermaye arasındaki çatışmanın derinleştiğini gösteren bildiriler arka arkaya geliyor. Kurlar uçuyor, zamlar yağıyor, ücret ve maaşlar eriyor, olan emekçi halkları oluyor. Devam edelim. Ağrı Belediyesi'nden bir ihale haberi var. Şimdi arkada kitabı görüyorsunuz. Sevgili Murat Ağarel'in Vurgun 2 kitabı. Parsel Parsel 2, daha doğrusu öyle söyleyelim. Parsel Parsel'in ikinci bölümü. Sağ olsun imzalayıp yollamış bana, haber vermişti zaten. Bundan bazı bölümler sosyal medyada da paylaşıldı. İşte o mobilya hikayeleri falan. Bir aksilik olmazsa cuma günü biz de konuşacağız kitabı. Bu haftanın kitabı odur. Eline koluna sağlık diyelim. İlk kitapla ilgili olarak şöyle bir değerlendirmesi var Murat'ın. Kendisiyle yazışırken de anlattı. Ya ilk kitapta nal kadar bir sürü şey açıkladım. Adam bana dava açamadı. Çünkü biliyordu ki davayı açarsa elimdeki belgelerle gittiğim anda hayatı kayacak. Fakat diyor sonradan çok ilginç bir şey oldu. Orada anlatılanlarla ilgili Melik Gökçe'ye dava açıldı. Ve davanın ardından hepimizin duyduklarını biliyorsunuz. Evet ya, benim oğlanlar bunların okulda okudu. Doğru. Yani şey yaptım. Televizyon programına çıkıp dedik, ben aldım. Aldım ben ya, ben bunlardan aldım. Bir sürü. Bu kitapta da çok acayip detaylar var. Çok ilginç ayrıntılar var. Ve Murat'ın söylediği, hani kitaba sığdırabilmek için anlatabildiklerim çok küçük bir bölümü demişti. Çok sağlam bir kitap, tavsiye ederim. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Boşver, bunlar bozguncu. Operasyon öncesi kapı kapı gezdiler. Operasyon değildir. Operasyondur o. TÜSİAD'ın yeni ekonomik modeli hedef alan bildirisinden önce temas kurduğu tek kişi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu değil. TÜSİAD Başkanı Kozlovski son dönemde CHP'nin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçtirdiği Erinç Sakan'dan AB Komiseri Oliver Vahely'ye kadar birçok isimle bir araya geldi. Güzel. Mesela şöyle yapalım. Avrupa Birliği Komiseri Oliver Vahely. Ben tanımıyorum kendisini de. Oliver Vahely ile ilgili olarak mesela çıkıp açıklama yapsınlar. Desinler ki nasıl olsa biz tamamen delirdik. Akıldan tamamen sıyırdık, artık rahatız. Kayış koptu. Avrupa Birliği ile ilişkimizi kestik attık. Tamam. Yok, bitti. Bitti. Bundan sonra yalvarsan yok. Yeminim, ne ölüme ne ölüne. Bitti. Tamam. Sevgili birlik, yani bir yere kadar ben de şey yaptım, tahammül ettim ama artık tahammül edemiyorum. Dear birlik. Anla tüfürdür, ne olacak ya? Yeni Şafak böyle. Akşama bakalım. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti 25 liralık cinayet. Sahte içki bu kez İstanbul'da can aldı. 4 çocuk annesi bir tekel bayinden su şişesi içinde 25 liraya aldığı sahte vodka nedeniyle öldü. Ya sahte içkiden ölüm çok arttı. Önümüz yılbaşı. Aman diyeyim, gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim. Yani bu işin gideceği yer belli. Akşam gazetesi. Hakikaten çok sevindim birinin bunu yapmasına. İlk yayının sonunda andık sevgili Sezai abi, Sezai Aydın'ı. Akşam gazetesi bugün sürmanşetten Sezai Aydın anması koymuş. Ünlüler sustu. Rambo, Rocky, Fred Çakmaktaş gibi karakterlerin yanı sıra Al Pacino ve Robert De Niro'yu seslendiren ünlü oyuncu Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti. Şöyle duyar kas bir grup var. Bana da mesaj atmış yayın arasında bir hanımefendi. Yusuf abi çok üzüldüm. Yani bir cümleyle söylediniz ama Sezai Aydın aynı zamanda bir oyuncuydu. Bir dublajcıya indirgenmesini çok yadırgadım. Çok özür dilerim. Dublajcıya indirgenmek mi? Hanımefendiciğim, siz ilk yayında söylediğim sözleri kaçırdınız muhtemelen. Dublajcıdan bahsetmedim ben. Olduğu gibi dublajdan bahsettim. Sezai Aydın dublajdı. Ve bu çok önemli bir sanat. Çok önemli bir sanat. Gerçekten bir zanaat daha doğrusu. Çok önemli. Ve indirgenmek falan değil. Böyle mi anmak lazım? Evet, tam da böyle anmak lazım. Tam da böyle anmak lazım. O stüdyolarda yıllarca yanında durmuş, yanında durma şansına erişmiş biri olarak söylüyorum. Tam da böyle anmak lazım. Sezai Aydın bir oyuncuydu. Tiyatro oyundan da bahsettik ya. Bir Yaz Gecesi Rüyasından. Ama Sezai Aydın kimdir sorusunun cevabı Sezai Aydın dublajcı. Bence dünyanın en iyi dublaj sanatçısı. Anlattım ilk yayında. Ya emin olun, bakın o stüdyoda olan biri olarak söylüyorum. Bill Cosby Sezai Aydın kadar komik değil. Vallahi değil bak. Ciddi söylüyorum. Yani Sylvester Stallone'nin ağzının eğriliği Sezai abinin konuşmasıyla anlam buluyor. Ciddi söylüyorum size. Ya bu kadar duyarkaz olmasak mı acaba? Her şeyden anlamasak mı? Biraz sakin mi dursak mesela? Her şeyi bilmesek mi mesela? Bilmiyorum güzel bir söz ya. Yani sadece dublaja indirgemek. İndirgemek mi? Bile desenize bir de. Yani dublajcı bile danda. Çok zor bir işten bahsediyoruz hanımefendi. Bakın Sezai abi tanımayanlar için şöyle bir şey anlatayım size. Dublaj nasıl yapılır? Bazılarınız görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Hani bazı belgeseller çekildi son dönemde, görüyorsunuz. Elinizde bir çevir metin olur. Çevirmenler bu işin omurgasıdır aynı zamanda. İyi bir çevirmenle yolun yarısını kat edersiniz zaten. Ben çok şanslıyım. Çok iyi çevirmenlerle çalıştım çünkü. Şimdi artık 3.30 paraya yapılıyor. İşte filolojilerde birinci sınıfta okuyan çocuklara çeviriler yapılıyor. Senkron menkron hak getire. Türkçe zaten yok. Çeviri metni elinizdedir. Kulaklık takarsınız. Kulaklıktan filmin orijinal sesini duyarsınız. Ekrana bakarak ağız oturtarak konuşursunuz. Çok zor değil mi? Bir de şimdi bunun ikinci bölümünü anlatayım ben size. Sezai abi bütün bunları yaparken benim metinden, teksten prova yapmayı öğrendiğim kişidir. Ne demek bu? Metni okuyup, bütününe hakim olduktan sonra karakteri kafasında daha görmeden belirlemeye başlamak. Bu çok zor bir şeydir. İyi bir çevirmen ne olur ama altını çizerek söylüyorum. İyi bir çevirmen yoksa bunların hiçbiri olmaz. Mümkün değil. Onu oturtan bu yetenekte bir adamdı. O yüzden işte o konuştuğu zaman mesela Dustin Hoffman bir anlam kazanıyor. Büyük oyuncu, dünyanın en büyük oyuncularından biri. Anlam kazanıyor derken mesela dil bilmeyen, izleyen sadece görme engelli insanlar için. Hayattır dublaj ya. O insanlar için hayat. Başka şansları yok ki. Ve böyle bir insanı yani olayı sadece dublaja indirgemek çok da şey değil yani. Yok çok şey ya. Acaba bir siz söylemeseniz mi bir şey? Mehran Deniz demiş ki şu an tır kullanıyorum. Molada 2004'te birebir yaşadığım bu politikayı anlatan olayı e-posta olarak yazacağım. Bekleriz. Aynı filmde birden çok kişiyi seslendirdiğini düşünün bir de. Oo binlerce, binlerce. Binlerce. İnanın bana. Ya bazı sesler vardır ki hayatı anlatır ya size. Böyle çok hafızanızda kalır. Ve o tipleri yaratmak kolay değildir. Gerçekten değildir. Onun için böyle bir şey söylemeyelim olur mu? Aman diyeyim. İnsanlar bilmedikleri konular hakkında konuşmasalar mesela. Ne güzel olmaz mı ya? Bir kere daha söylüyorum ama bütün bunlar hani biz iyi seslerden bahsediyoruz. Bu işi yapan iyi seslerden. Güzel yapan insanlardan. Ama iyi bir çevirmen yoksa olmaz o iş. Vallahi olmaz bak. Çünkü sizin de yeteneğiniz de heba olur. Çok iyi bir çevirmenle ancak yürür bu iş. Onun için bugün hani çeviriye para vermeyenler çıkıp dublaj mublaj anlatıyorlar. Dublajda çok söylenen bir sözdür. O yüzden mesela para ödenmediği için bu işin bir maddi karşılığı var. Yekta çok güzel kendi Fil Uçuşu'nda blogunda yazdı. Mesela yeni dönemde buz çağının altıncısı geliyor. Ve dedi ki Ali Poyrazoğlu biz takımdan ayrı düz koşudan önce de o gün akşam konuşmuştuk zaten yazı yazacak diye yayın içinde konuşmadık. Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve ben büyük ihtimalle olmayacağız filmde dedi. Neden? Ücret politikası yüzünden. E kardeşim sen film oynatırken eşek yüküyle bilet parası almayı biliyorsun. Bu insanlar onu var edenler. Çizgi filmde orijinalini konuşanlarla ver bakalım. Altyazıyla kaç kişi izleyecek o filmi? Denemesi bedava. Ama dublaj camiasında çok söylenir. Atlar Hazır Efendim'den bir replik öteye geçememiş tipler başrol konuşuyor o yüzden. Niye? Ucuza konuşuyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Normalde sadece hani birinci bayrak tutan adam ya da arkadan markette arkadan geçen adamın söyleyeceği müsaade eder misiniz sözünü söyleyebilen adamlar başrol konuşuyor. Yani bir filmden insanları çok rahat soğutabilirsiniz. Vallahi bak. Çok rahat soğutabilirsiniz. Neyse yani Sezai abinin yaptığı işin zorluğunu anlatmak için söyledim bunu. Lütfen öyle demeyelim, olur mu? Dublaja indirgemek falan, indirgemek değil. Tam tersine bu işin piri, üstadı hayatını kaybetti. Biraz öyle bakmakta fayda var. Ya bugün şey, çok güldüm size. Ahmet Hakan bugün sabah önce Mehmet Barlas'ı okudum. Ben kafa yandı bir. Yok Ergun Güler mi? Çok saçma. Hiç bugün girmeyeceğiz ona. Hoca da abuk sabuk sorular almış kendisi zaten. Öyle bir şey yok. Fakat Ahmet Hakan bir yerde Ali Babacan'a, yanlış hatırlamıyorsam mealen söylüyorum, birazcık efendi ol da bırak yazmış. Ne? Akıllı ol lan. Diyememiş tabii. Yani normal yapamaz. Çok acayip ya. Efendi ol diyor efendi. Düşüncesizsin çünkü diyor. Nereden geldik buraya? İşte öyle şey geldi yani. Yazın biraz. Hiç de yazmıyorsunuz maşallah falan diye şey yapınca tedirgin oldum ben. Yazarken de biraz elimin ayarı kaçmış. Ne yapacaksın işte. Dövize büyük ihtimalle müdahale var. Büyük ihtimalle yani ben bir yandan sosyal medya izleyemediğim için çok büyük ihtimalle müdahale var çünkü. 14.30'a kadar çıkıyor, 13.30'a iniyor. Sabah 12'yi gördü. Salla bağla. Oh mis. Millet ne para yaptı. Kiri silkeleme operasyonu var ya. Vay arkadaş ya. Haytaş Temiz demiş ki iyi bir çevirmen olmak için üniversitede çok uğraştım ama o paralara çok zordu o dönem. 2010'un başları. Başka yollara saptık maalesef. Hala arkadaşlarımın çevirilerini yaparken heyecan duyarım ama. Doğrudur. Başka isimler altında yapılır. Yani sayfa ücreti üzerine yapılır. En son şu anda ne kadar ödeniyor bilmiyorum ama bir sayfa 200 kelimeden oluşur. 200 sayfaya bir kelime, 200 kelimeye bir sayfa denir dublajda. Çok düşük ücretlerle yapılıyor artık. Eskiden o bölümü işte TRT bayağı ciddi anlamda kendisi yönetirdi. Yani TRT'nin seslendirme çevirmenlerine verdikleri ücret gayet iyiydi. O yüzden hani diğerleri de çok tevessül etmezlerdi. Ama şunu unutmayın. Yani bazı özel film, işte demin andık burada. Buz Çağı. Yani Sidi Yekta konuşmadıktan sonra gerçekten o filmin bir anlamı var mı sizin için? Hakikaten bak çok içten söylüyorum. Arkadaşım olduğu için değil. Ciddi söylüyorum. Bir manası var mı? Yani Ali Poyrazoğlu orada değilken, Haluk abi orada değilken. Gerçekten bir manası var mı sizce? Bence yok. Çok saçma ya. Ha Tülay Hanım demiş ki çeviri kötüyse kitap da okunmaz. Doğru işte onu konuşuyoruz ya burada. Bir çevirmen yani yabancı dili çok iyi bilebilir. Ama Türkçeyi bilmiyorsa hikayedir. Bana Türkçe anlatmak zorunda çünkü. Onun için işte hani Can Yücel çevirisi yapıyorsanız, Can Yücel gibi çeviri yapıyorsanız Türkçe'ye çeviren değil Türkçe söyleyen diye yazma haddiniz olur o zaman. İyi çevirmen böyle çalışır. Ya ben bunu çok iyi çevirmenlerle çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Yani çok çok sevdiğim arkadaşlar yani hangisini söylesem ismi eksik kalır diğerleri. Haksızlık ederim ama acayip iyi çevirmenlerle çalıştım ben ya. Yani Türkçeyi çok iyi bilen, Türkçeyi çok güzel anlatan insanlar. E onun için televizyonda seyrettiğiniz o filmleri, yani pazar günü seyrettiğiniz kovboy filmlerinden bayıldığınız dizilere kadar tamamını emek var onların altında. Ama parayı vereceksin bunun için işte o insanlara. Çevirmene köle gibi davranırsan adam ne alacak? Bunun yaptığı ne? İşte dil tarihi İngiliz dilinde birinci sınıf öğrencisi de yapıyor. Yapamıyor şekerim, öyle olmuyor işte o. Ondan sonra viskiyi getiriyor. Kayalıklarda viski içelim mi diye soruyor. O on raks'ın ne olduğunu bilmediği için. Hayat tecrübesi olmadığı için. Anlatabiliyor muyum? Eskiden çok vardı ya. Yani hakikaten konuşur konuşur gülerdik. Mayıs günü yazmış çevirmen biliyorum ben ya. Mayday mayday. Uçak düşüyor hacı abi. Olsun işte. Yani Mayıs'ın ilk günlerinde düşerse. Havacılık tarihi açısından. Ya. Çok. Sezai abi ardında binlerce güzel anı bıraktı. Göçtü bu diyardan. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Bir daha söylüyorum. Dublajcıya indirgemek değil yani. Gerçekten dublajcıya yükseltgemek. Neyse o. Çok büyük, çok çok büyük, en büyük yetenekten bahsediyoruz çünkü. Devam edelim. İşte al takvim. Bu da çıkıyor. emekliye kazandıran 3 formül. Nedir o? E eşittir mc kare. Ne alakası var? İşte zamanı bükeceğiz. Yani 2021'de kaybetmiş olabilirsin. Bük zamanı. Evet. Gel şimdi 2002'ye. Ha? Nasıl kazandığına bak. Evet lan, mantıklı aslında. Diğer iki formül. Onlar üzerinde çalışıyoruz daha. Daha tam çıkmadı. Ya çıkmak üzere. Çalışana vergi desteği, memura erken zam. Evet. Bilinçli saldırı. Hülya Avşar'la bilinç kelimesini aynı cümle içinde kullanmış. Aslında normalde burada protesto etmek lazım. Bilinç mi? Bilinç ne arar la pazarda? Hülya Avşar ekonomiyi değerlendirdi. Gerekirse simit yenecek, bugünler atlatılacak dedi. Ancak bu sözler birilerini rahatsız etti. Devletine destek çıkan Avşar hedef haline geldi. Pardon? Devletine destek çıkan mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu simit yenecek hikayesi. Mesela ben şunu bekliyorum gerçekten. Gerekirse simit yiyoruz hocam. Yenecek. Yiyor muyuz, yenecek mi? Yenecek. Ama ikisi farklı. Yuh artık, onu da ben mi yiyeceğim? Sen yiyeceksin tabii ki. Simit yenecek, ye. Sen? Benim olayım o değil. Bunu söylüyor. Birkaç milyon liralık jipine biniyor gidiyor. Allah herkese böyle seçmen nasip etsin. Vallahi Sedat çok doğru söylüyor ya. Çok doğru yani. Ama çok başarılı bir sanatçı. Türkiye'de vasatlığın ne olduğunu Hülya Avşar üzerinden, Hülya Avşar'ın gelişimi üzerinden test edebiliriz aslında. Ciddi söylüyorum. Kur oyununa beşli önlem. Kur oyununa. Evet. Nasıl? Şöyle şimdi. Kur oyunuyla, yani biz onu baktık. Kur oyunuyla kaşık oyunu arasında çok ciddi farklar var. O yüzden kaşıkları normalde buraya sokuyorduk. Biz arkadan çekeceğiz şimdi. Kur oyununa önlem. İlk önlemimiz. Başkan Erdoğan, başkan, kabine toplantısı sonrası ekonomiyle ilgili yeni karar... Geç, haberi geçtik onu. Arizona. Ne? Arizona. Arizona yazıyor aslında. Ariz. One. One. Bir. Türk genci Amerika'nın en prestijli üniversitesini birincilikle bitirdi. Birinci olunca, Arizona'da olunca Arizona oluyorsun. Bu da bizim olan. Tanıdınız mı? Nasıl büyümüş maşallah. Yok, kendisi Arizona. Nasıl efendim? Arizona. Arizona'da Arizona Eyalet Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. O yüzden biz artık aramızda Arizona diyoruz kendisine. Adı yok mu? Var, olmaz olur mu? Mertay Dayanç. Yeni Şafak gazetesinin haber servisinin toplantısı sosyal medyada yayınlandı, gördünüz mü? Düşündüm burada paylaşayım diye, sonra dedim ki ulan yani insanların kafasını yakma. Bir abi var, çalışanlara, yani hepsi masanın başında oturuyor, böyle muhabirler var. Onlara böyle epidural sezaryanı takmış, herkes uyuşmuş abi, belden altı uyuşmuş herkesin, kalkamıyorlar yerlerinden. Abi nasıl narkoz basıyor biliyor musun? Of. Çünkü böyle hani hakikaten girmiş epidural orada. Bazılarının vücudun üst tarafının çünkü hareket çabası var. Ama alt taraf bitmiş. Belden aşağısı. Abi aralıksız vuruyor. Operasyon diyor. Türkiye'nin üstüne oynanıyor diyor. Galiba... Yani onlar da büyüyünce işte takvimde bunun bir kademe sonrası var. Orada toptan havalandırmadan basıyorlar. Oo, Trainspotting. Herkes böyle kafa sütlaç gibi oluyor bir süre sonra. Betona dönüyorsun en son. Şöyle duranlar var. Bad trip insanlar. Kalanları, onlar acayip. İşte yazıyor ondan sonra. Mektup hazırlayanlar var. Mektup hazırlarken baba diye girip abi diye bitirenler var. Görün ama, gerçekten görün derim. Ameliyat sonrası ilk kare midesi kalmamış. Midesi mi kalmamış? Evet. Seren Serengil midesine kelepçe taktırdı. Ölümle burun buruna kaldı. İyileşmek için yeniden ameliyat masasına yattı. Operasyonu yapan doktor gerçeği açıkladı. O ana kadar açıklamıyor. Doktor böyle. Artık her şey, bütün hazırlıklar yapılıyor. Yatıyor. İşte damar yolu falan açık, şöyle diyor. Seren Hanım diyor, yani gerçeği paylaşmak zorundayım. Sizde mide kalmamış. Çok mantıklı. İnce bağırsağı 4,3 metre devre dışı bırakılmış. Haberi bir toplayın da öyle yazın ya. Bu tam olmamış. Vallahi bak. Vurgun dersi. İstanbul'da Neşe Öztürk öğretmen İE'ye inandı. 27 bin lirasını yatırdı. Kar beklerken dolandırıldı. Soluğu savcılıkta aldı. Peşini bırakmam. Hocam öğretmene niye yatırmış parayı? Yazmadınız mı lan onu? Abi yok, şu kadar yere zaten haberi koydun. He. Bir şey olmuş ya, dolandırıcılık işi. Öğretmen niye para topluyor hocam? Niye yazmıyorsun? Haber böyle yazılmaz ki. Doğru. Evet. Kafadan cezaevine. Aydın'da doktora kafa atan Tahir Doğan önce serbest kaldı, itiraz üzerine tutuklandı. Sadece itiraz üzerine tutuklanmadı. Kafa attığı görüntüler yayıldı. Doktorun aldığı darbeler sonucu vücudunda yaşananlar görüldü. Sosyal medya baskısı oldu sonra. Onu yazarsak bir zahmet. Hani aynı zamanda tıp çalışanlarına zulüm de çok sıradan ya bu ülkede. Çok normal. Benim istediğim gibi davranmıyorsa koyarım kafayı. Olmadı bilgisayar klavyesi. Artık bakacağız. Bu gazetede böyle. Yani... Böyle de ne işe yarıyor derseniz bilmiyorum. İşte para verip alanlar var bunu. 1 liraya satın alıyor insanlar. Kıbrıs'ta 4 lira olmuş bu arada gazete. Vallahi Kıbrıs'ta da bunu alan var mı? Yani gören olursa bir okuyan mokuyan parkta, bahçede bir yerde bir fotoğrafını çekin ya, yüzünü göstermeden. Almış abi, okuyor adam 4 lira vermiş diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinde. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen. Sabah uyanıp kalkıp buraya geliyorsunuz. Güzelliği bu. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu zaten. Aynı şeye inanmıyor olabiliriz. Hayat aynı yerden bakmıyor olabiliriz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz farklı olabilir. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bunun için buluşuyoruz. Ve demokrasi dediğimiz şeyin çok seslilik olduğunu, birbirinden farklı seslerin de ortaya çıkabilmek olduğunu bildiğimiz için burada konuşmaya devam ediyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden 6 yıldır. Ve derseniz ki ya bu yayın sürsün kardeşim, ben de destek olayım, nasıl yapayım? YouTube kanalına abone olmakla başlayın lütfen. Çok basit, isterseniz YouTube üzerinden aratın Ünsal Ünlü'yü. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine gidin. Orada abone ol düğmesini tıklayın, o da YouTube aboneliği. Parasız pulsuz 5 kuruş çıkmayacak cebinizden, mail adresiyle. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletilebilir. Ya, YouTube üzerinden maddi katkı mümkün. Katıl düğmesiyle, süper chat ve süper sticker uygulamalarıyla. Ama benim sizden ricam, YouTube'a abone olduysanız kanala, ki olun, şu beğeni düğmesini, yayını beğendiyseniz beğeni düğmesini tıklayın lütfen. O zaman başkalarına da önersin YouTube bu yayını. Ve bunun dışında en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen ama lütfen unutmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.